Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan. Hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Rumeli'nde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan geleneklerinin izini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta Kuzey Makedonya'da ve Kosova'da Ramazan coşkusu, heyecanı ve huzurunun yansımaları ve bu kutsal aya has gelenekleri konuşacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamızla. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde söz uçar köşemiz var sevgili dinleyicilerimiz. Yazar ve Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Hurmanın zengin içeriğinden, İslam dinindeki öneminden, içindeki şifa deposu, hurma meyvesinin yer aldığı tariflerden, hangi zararlı besinlere alternatif olduğundan ve faydalarından bahsedecek. Hurmanın çağımızın en büyük problemlerine çare olduğunu anlatan Hurma Risalesi kitabı üzerine yazarıyla güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Küpün içinde kumaş biçerler, sevdadan gayrısı dar gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakmam, zor gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakma, zor gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdım, gönlümün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yol kaçırdın. Gönlüm fermanı yaz getir bana. Kırk düğüm atmışlar sevda üstüne. Yoluna çıkarsa çöz getir bana. Zemheri ayında güller açırdın. Gönlümün kışında yaz getir bana. Zemheri ayında güller açırdın. Gönlümün kışında yaz getir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar. Ellerin fermanı kız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar. Ellerin fermanı kız gelir bana. Olmaz iklimlerde yollar aşırdın. Gönlün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdın. Gönlün fermanı yaz getir bana. Gönlün fermanı yaz getir.
Tuna boyunda. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizle başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de geçtiğimiz hafta Ramazan'ı başlattık. 11 ayın sultanını. Evet, biz evet, de biraz evet, şöyle Balkanlara doğru yola çıkalım. Bir bakalım dedik, Balkanlarda Ramazan coşkusu nasıl? Bu huzuru, bu güzelliği nasıl yaşıyorlar? Bosna Hersek'te başladık. Bugün de biraz Kuzey Makedonya'ya gidelim. Biraz Kosova'ya, Kosova'da dolaşalım. Bakalım hocamız bize neler söyler oradaki o gelenekleri nasıl anlatır diye konuşalım istedik hocam. Buyursunlar, söz
evet,
sizde.
Evet, inşallah. Makedonya'dan başlayalım. Tabii biz Makedonya diyoruz hala, eski alışkanlığımız, ama resmi adı Kuzey Makedonya oldu biliyorsunuz, evet. Makedonya'nın. Geçen hafta Bosna Hersek'le başladık. Sonra Yunanistan Batı Trakya'ya döndük. Bu hafta böyle Batı Trakya'dan biraz daha ne diyelim, kuzeye doğru devam edelim. Osmanlı'nın fetih yolunu takip ederek Makedonya'ya, yani Kuzey Makedonya'ya doğru gidelim. Balkanlarda Ramazan, tabii biz bu Tuna Boyundan programıyla birlikte Ramazan programında da bunu bir kere daha yaşadık geçen hafta. Balkanları anlatıyoruz, Balkanlarda Ramazan'ı anlatıyoruz, ama öte yandan biliyoruz ki o iklimlerden, o coğrafyadan geleneklerimiz orada olsa bile zaman içerisinde uzak kalmışız. Bizim yüreğimizi acıtan bir uzaklık, evet, bu. Ama rahmetli Türkiye'nin önemli şairlerinden Dilaver Cebeci'nin, rahmetli onu da yad etmiş olalım, Cebeci'nin çok güzel bir sözleri var. Dilaver Cebeci diyor ki, sen iyi bilirsin ki bir yerde bir gök bayrak düşse başka bir yerde bir al bayrak kalkar. Ha al bayrak, ha gök bayrak. Yani kıyamet kopana dek bizim bayraklarımız inmez.
Evet, hep dalgalı.
Yine devam edelim Cebeci'den. kaldı ki yüce ve şanlı peygamberimize hasap olmak elimizde değildi. Mazuruz. Ahmet Yesevi'ye sırdaş, Yunus Emre'ye yoldaş olmak da elimizde değildi. Yine hayıflanır dururuz geç kaldığımıza. Kim istemezdi ki Veyl Irmağı kıyısında Kürşat, Malazgirt Meydanı'nda Alparslan, Söğüt'te Osman, Kosova'da Murat, Konstantiniyye'de Fatih olmayı. Bırakın bunları, sura sancak dikerken ölen Ulubatlı Hasan hangi Türk evladının hayalini süslemez? Daha yüzlercesi var, aklımızdan geçip de adı anılmayan. Nice süvariler at çatlattı hedefe varmak için. Nice kervanlar geçti gitti önümüzden. Şimdi, şimdi biz sahrada unutulan kullar gibiyiz. Gerçekten de Balkan coğrafyasında sahrada unutulan kullar gibi geride ardımızda bıraktıklarımız var. Yine de orada ruhumuzun yaşadığını düşünüyoruz. Özellikle de o ruhun Balkanlarda Ramazan ayında çok daha fazla canlı, çok daha fazla önde, çok daha fazla diri olduğunu müşahede ederek, görerek. Tabii bu biraz da Ramazan'ın bereketi, biraz da Ramazan'ın güzelliği diyoruz, diyelim. Ve Balkanlarda Ramazan'ın bugün Kuzey Makedonya taraflarında nasıl yaşandığını, nasıl idrak edildiğini birlikte görelim.
Evet.
Sezen Hanım, bu arada Kuzey Makedonya'da Ramazan'a girmezden evvel oradaki özellikle Matusev başkanlığında sürdürülen bir mücadele var. Hı hı. Oradaki soydaşlarımızın sürdürdüğü bir mücadele var. Biliyorsunuz Eylül 2001'de orada bir nüfus sayımı yapıldı. Ve bu nüfus sayımında ne yazık ki bir takım sıkıntılar var, bir takım dümen kelimesini kullanmayalım, bir takım problemler var. Bizim oradaki soydaşlarımız da bu nüfus sayımını protesto ettiler, yok saydılar. Onların haklı mücadelelerini de bu vesileyle bir kere daha biz de TRT adına, kendi şahsım adına
hocam, evet.
Evet, desteklemiş evet, olalım evet. Ve duyurmuş olalım. Kuzey Makedonya'da Ramazan ayı Müslüman olsun olmasın, herkesin birbirine saygı duyduğu bir ibadet şeklinde geçtiğini söyleyerek başlayalım. Eski kuşağın gençleri tarih konusunda bilinçlendirmesiyle gençlerde de Ramazan ayına bir saygı olduğunu ifade edelim. Ve Ramazan ayında oruçla birlikte birazdan söyleyeceğim, yemek çeşitleriyle, iftar ve sahurdaki yemek çeşitleriyle birlikte Ramazan ayında canlı olan bir diğer gelenek de hem komşuluk ilişkilerinin daha canlı hale getirilmesi hem de sosyal anlamda yardımlaşma, ihtiyaç sahiplerine yardım geleneğinin de Ramazan ayında belki de bu sadaka vermenin, sadaka-i fitrin Ramazan bayramında mutlaka önce mutlaka verilmesi gerektiğiyle paralel bir düşünce olsa gerek. Yardımlaşma da Ramazan ayında diğer aylara göre çok daha güçlü olarak devam ediyor. Bütün İslam coğrafyasında, bütün Balkanlarda ve hasaten de Kuzey Makedonya'da. Bu arada şunu da söyleyelim. Kuzey Makedonya'nın birçok şehrinde, birçok köyünde, kasabasında Ramazan ayı güzel camilerde idrak ediliyor. Ama bu anlamda öne çıkan birkaç camiyi de yad etmek istiyorum. Özellikle İsa Hoca'nın oğlu olarak, özellikle de cami gölgesinde büyümüş birisi olarak bu camileri yad etmenin de bir nevi vefa olduğu düşüncesindeyim.
Hep Muratpaşa Camii'nin adını duyuyoruz hocam, onu mu diyeceksiniz?
Hepsini söyleyeceğim. Kuzey Makedonya'da Üsküp'te en evvela Mustafa Paşa Camii'ni söyleyeceğim. Muratpaşa da var. Muratpaşa Camii, İshak Bey Camii, Yahya Paşa Camii, Dükkancık Camii, Balaban Camii, İsa Bey Camii, bir de Tütünsüz Camii var orada. Tütünsüz Camii ilginçtir. İki kardeşin, birbirlerini seven iki kardeşten birisi orada tütün bol olduğu için tütün içerek 20-25 yıl tütüne para harcarken diğer kardeşin o tütüne er harcanacak parayı kenara koyarak yaptırdığı bir camidir.
Çok güzel.
Tütünsüz Camii çok. Evet ilginçtir. Sultan Murat Camii, siz Murat Paşa'dan bahsettiniz. Murat Paşa ile birlikte yine Sultan Murat Camii vardır orada. İkinci Murat'ın yaptırdığı. Kösekadı Camii, Arasta Camii, Kebir Mehmet Çelebi Camii Üsküp'te, Kadıhanne Camii İştip'te, Tatar Sinan Paşa Camii'nde Kumanova'da, yine Manastır'da Hamza Bey Camii'nde, İsakiye Camii'nde, Haydar Kadı Camii'nde, ki bu Haydar Kadı Camii ile alakalı özel bir küçük bir anekdotumu da nakletmek istiyorum. Edirne Valisi Sayın Mustafa Büyük'le, onu da buradan yad etmiş olalım, sevgi saygılarımızı ileterek, birlikte bir Kosova'da Edirne günleri gerçekleştirmiştik. Ardından da Makedonya'da bir Edirne günleri yaptık valimizin önderliğinde. O çalışmalardan dönüşte Manastır'a uğradık. Bu Haydar Kadı Camii de metruk vaziyette, içinde otlar bitmiş vaziyette. Görürseniz böyle perme perişan halde, ben valimizi bu camiye getirdim. Onun izni olmadan söylüyorum ama bu kadarına müsaade eder diye düşünüyorum. Biz caminin o perişan halinde valimizle birlikte oturduk, ağladık. Valimiz çok hassas bir insan. Dedi ki ya ben bunu hemen ilgili yerlere bildireyim. Hatta Manastır'dayken Ankara'yı aradı. TİKA'ya ısrarla bu caminin restore edilmesi gerektiğini anlattı, söyledi. Herhalde o duygusal ortam birçok şeye tercüman oldu. Ya. Bizim
siz de vesile olmuşsunuz hocam, ne mutlu.
Evet, Haydar Kadı Camii bugün ibadete açıldı. TİKA çok güzel bir restorasyon yaptı ve bugün Ramazan orada çok güzel bir şekilde idrak ediliyor. Ramazan'ın yine Kuzey Makedonya'da güzel idrak edildiği yerlerden bir tanesi de Ohri şehri. Ohri çok güzel bir şehir. Çok sevdiğim insanları oraya mutlaka getirmek istiyorum. Sözüm var onlara. İnşallah gideriz. Ohri'de de Ali Paşa Camii, Emin Mahmut Camii, Hacı Turgut Camii, yine Tekke Camii olarak da bilinen, oranın bekçisi dediğimiz Zeynel Abidin Paşa Camii, Haydar Paşa Camii, Alaca Mescid Camii de yine Ohri'de Ramazan'ın en güzel yaşandığı ibadethanelerden, camilerden olarak sayılabilir. Bu arada Ohri ile alakalı bir şey daha söyleyelim.
Buyurun hocam.
Ohri hemen kıyısında Ohri Gölü var. Aynı isimle müsemma. Ohri Gölü dünyanın en eski gölü. 4 milyon yıl önce tektonik hareketler sonrası oluştuğu söyleniyor. Ve aynı zamanda da 289 metre derinliğiyle de Balkanların en derin gölü olma unvanına sahip. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Yine Gostivar'da Saat Camii'nde ve Kalkandelen'de Alaca Camii, diğer Kalkandelen'de 4 tane cami var ama Alaca Camii'nde Ramazan idrakı, Ramazan'ın yaşanması çok daha farklı, çok daha güzel. Alaca hocam, Camii'ne...
Hocam özür dilerim, sözünüzü kestim. Bu camilerimizde bu Ramazan coşkusunu devam ettirme konusunda hani yönetimsel sorunlar yaşanıyor mu?
Yok, yok, yok. Ha, bu camiler cemaatleriyle son derece canlı ve diri camiler.
Yani nasıl hükümet yaşadın? Ve hani
o devlet konuda herhangi bir engel yok. Oralarda Ramazan son derece güzel yaşanıyor.
Ne güzel.
Alaca Camii'ne geleceğim. Çok özel bir cami. Ama ondan önce izninizle yukarıda saydığımız camilerin yanında Kuzey Makedonya'nın hemen kuzeyinde Kumanova'ya bağlı Tabonaviçe köyünde Koca Mehmet Bey ya da Kaçanikli Mehmet Paşa Camii'nin 100 yıldan uzun bir süredir ezana hasret kaldığını, yol kenarındaki tarlaların ortasında harabe bir halde olan minaresinin bir kısmının yıkılmış olduğunu da söyleyelim. Aynı şekilde İştip Hüsamettin Mehdi Paşa Camii'nin de, Pirlepe Çarşı Camii'nin de, Manastır Hacı Mahmut Bey Camii'nin de, Manastır Koca Kadı Camii'nin de, Manastır Yeni Camii'nin de, Debre Hünkar Camii'nin de bugün o Ramazan'ın idrak edildiği güzel camilere bakarak gözyaşı döktüğünü, ağladığını, terk edilmiş olduğunu, harabe vaziyette olduğunu, yıkık vaziyette olduğunu bu vesileyle de buradan duyurmuş olalım. Ve buna benzer başka camilerin de olduğunu söyleyelim ve Sezin Hanım Alaca Camii'ne girelim.
Buyurun.
Bugün sizinle uzun zamandan beri program yapmadık. Alaca Camii'ni madem sizinle program yapıyoruz, özellikle Alaca Camii'nden bahsedelim. Niçin olduğunu birazdan siz de zaten fark edeceksiniz.
Alaca Camii, kelime anlamı olarak çok renkli demektir hocam.
Evet, Alaca Camii, da... evet.
Böyle renkli evet, bir cami mi acaba? Çok, onu düşündüm
çok,
şimdi.
Çok renkli.
O zaman
süslü,
tam benlikmiş hocam dolayı, gerçekten.
Ondan dolayı değil. Neden sizden dolayı olduğunu, size ait olduğunu
peki
söyleyeceğim.
Peki hocam. Büyük
Kalkan
bir
Delen. Evet.
Dikkatle dinliyorum sizi.
Alaca Camii Kalkan Delen'de, Tetova eski adı. Kalkan Delen Batı Makedonya'nın en yeşil, yeşilin en bol, en güzel olduğu bir şehri. Hemen Şardağları'nın eteklerinde. Bahse konu ettiğimiz cami, Alaca Camii de adeta Kalkan Delen'in incisi. Hemen yanında Pena Deresi ya da Pena Nehri akıyor. Köpükleriyle bembeyaz. Kalkan Delen'den ortasından geçip gidiyor Pena Nehri. Alaca Camii'de bu nehrin şöyle 20-25 metre yakınında ve çok süslü, çok güzel bir cami. Alaca denmesi minarelerin minaresinden kaynaklanıyor. Minaresinin yarısı açık renkte, yarıdan sonrası biraz daha koyu renkte. Neden olduğunu da söyleyeceğim size birazdan. Şimdi neden bu camiyi seçtik onu da söyleyelim. Alacalığını da söyleyelim. Cami Menşure ve Kurşide adında iki kız kardeş tarafından yaptırılmış. Yani bayanların yaptığı cami.
Zaten güzel. Hocam az önce siz bu cümleleri söylerken hemen internetten şöyle küçük bir araştırma sağ olsun sevgili yapımcım ekranıma getirdi. Gerçekten muhteşem görüntüler. Bayıldım.
Güzel.
Yani o içinin
çok
işlemeleri,
güzel.
O desenler, o çiniler muhteşem. Yani iki hanımın elinden çıktığı o kadar belli ki.
Minarenin minaresinin Alaca ismini veren de minare. Sebebi şu, iki kız kardeşin vefat etmesi üzerine babaları Abdurrahman Paşa tarafından cami tamamlanmış. O yüzden de minare yarısında kızlar vefat edince minarenin geri kalan kısmı o beyazlık yerine siyahlık tercih edilmiş.
Evet.
Böyle bir caminin böyle bir hatırası var.
Böyle bir duygusallık katılmış, ne güzel.
Aynen. Peki Alaca ve o iki kız kardeşin kabri caminin avlusunun tam ortasında şu anda açık bir türbeyle.
Ruhları şad olsun diyelim. Ne diyelim
evet,
hocam?
Evet, aynen öyle diyelim. Çok da güzel oldu. Peki Alaca Camii'ni farklı kılan sadece bunlar mı? Değil. İç ve dış süslemesi, bir de ev mimarisi şeklinde inşa edilmiş olması camiyi farklı kılmış. Rivayete göre bu süsleme ve boyaları için Alaca Camii'nin tam 300 bin yumurta akı kullanılmış.
Bağlayıcı olsun
caminin,
diye.
Evet evet, caminin dış cephesi önünüzdedir ekranda. İskambil kağıdı gibi dikdörtgenler şeklinde bölünmüş ve Ebru'ya benzer desenlerle süslenmiş. Ama çok süslü sizin gördüğünüz. Ama çok... caminin asıl süsü dışında değil. Caminin, Alaca Camii'nin iç kısmı dışından çok daha süslü. Bu iç kısmında çiçek motifleri, Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin isimleri ve yine aşere-i mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş olan sahabe-i kiramın isimleri yazılı caminin içinde.
Evet,
ayrıca caminin tavanıyla duvarının kesiştiği alanlar manzara ve bina resimleriyle süslenmiş. Bu resimlerde deniz kenarında kaleler, şatolar, kayıklar, yelkenliler, ağaçların içinde binalar ve dağlar resmedilmiş. Caminin kubbesi altında yarım küre şeklinde çiçekler, binalar ve minareli bir camiden oluşan tam 12 adet resim var. Caminin mihrabının tepe noktasında Allah Celle Celaluhu, onun altında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh yazılı. Bu satırın hemen altında da Peygamberimizin torunlarından Hasan ve Hüseyin'in isimleri yazılı. Sonra Kur'an-ı Kerim'de az önce söyledim, adı geçen peygamberler. Adem, İdris, Nuh, İbrahim, Yakup, Salih, İsmail, İshak, Hud, Şuayb, Yunus, Eyüp, Yahya, Zekeriya, Süleyman, Harun, Musa, Davud, İsa ve Peygamberimiz Muhammed'in adı yazılı. Bunun bir alt satırında cennetle müjdelenen sahabelerden Talha, Said, Zübeyir, Abdurrahman, Ebu Ubeyde yazılı. Caminin köşelerinde Yusuf, Aziz, Zülkarneyn ve Lokman peygamberlerin isimleri yazılı. Ve nihayet caminin girişindeki tavanda ortası çiçek motifleriyle süslenmiş ve her köşeye bir papatya yerleştirilmiş büyük bir Süleyman peygamberin mührü yer almakta. Alaca Camii bu kadar güzel,
hocam,
bu kadar enteresan.
Hocam çok güzel gerçekten. Siz anlattıkça ben de resimlerini şöyle bir yandan bakıyorum. Hani 500 yıl geçti neredeyse, değil mi, üzerinden?
Evet, 500 yıldır
bu güzelliği hala nasıl koruyor? Çok etkileyici.
Çok bakımlı, çok bakımlı. Şöyle çok böyle kişisel meselelerle dinleyenlerimizin başını ağrıtmayayım ama izniniz olursa küçük
hocam.
Bir anekdot nakletmek istiyorum. Hı. İlk gidişimde oraya bir ikindi sonrasıydı. Bu Bayrampaşa Belediyesi'nin organize ettiği başlangıçta o zamanın belediye başkanı Hüseyin Bürge, sonra da şimdiki belediye başkanımız Atilla Aydiner'in organize ettiği Balkanlar'da Ramazan programıyla gittiğimde 2005 yılında ikindi namazını cemaatle kılamadım. Cemaatten sonra camiyi de hem görmek hem de namazı eda etmek üzere gittiğimde caminin normal giriş katına doğru yöneldim. Yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Ama böyle Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, sanki bir ders veriliyor ya da bir ders alınıyor gibi. Merakla baktım, genç bir çocuk sesi, sonra yaşlı bir insanın sesi, ona müdahale eden, bir de yaşı bana yakın bir kişinin sesi var. Dikkatimi çekti. Namazın akabinde üst kata yöneldim. Üst katta gerçekten de 8-10 yaşlarında bir oğlan çocuğu, yanında o zaman rahmetli olduğu yaklaşık 75-80 yaşına yakın bir hoca efendi, sakallı, nur yüzlü, yanında da o zaman ve şimdi bana yakın yaşı olan birisi var ve çocuk benim düşündüğüm gibi ders veriyor. Yani neyin dersini veriyor? Aslında hafızlık eğitimi bu. O ufak çocuk hafızlık eğitimi alıyor. Yaşlı olan oranın en eski meşhur hocası Süleyman Hoca, o dersi geri alıyor. Yanında yaşı benle aynı olan da Süleyman Hoca'nın oğlu, o da hafız. O da babasına yardım ediyor. Böyle bir manzara. Vakit ikindi. Yani tam böyle günün uzamaya başladığı bir zaman. İlginç bir tablo. Neyse, selam verdim, konuştum. Türkçe biliyor bana yaşı yakın olan. Hı hı. Süleyman Hoca bu görüşmeden yaklaşık 5 yıl sonra vefat etti. Hafız Süleyman Efendi. Ne olduğunu tabii sordum, anlattılar böyle diye. Ben de Türkiye'den geldiğimi anlatınca o yaşlı Süleyman Hoca, Süleyman Efendi böyle bir
duygulandı.
Heyecanla ayağa kalktı. Hafızlık eğitimi verdiğini yaklaşık 50 seneden beri anlatmaya çalıştı, oğlu tercüme ediyor. Birden ceplerini aramaya başladı. Cebinde bir fişeler arıyor ama heyecanla böyle. Nitekim buldu. 5 yaşında bir çocukla birlikte çektirdiği bir fotoğraf yan yana. Dedi ki, bu benim en küçük yaşta hafızlık eğitimi verip hafız yaptığım, benim en küçük hafızım 5-6 yaşındaydı. Hafız oldu. Şimdiye kadar, bakın çok ilginçtir, şimdiye kadar dedi, o anda eğitimini gösterdiği çocuğu göstererek, bu benim 250. hafızım.
Maşallah.
Çok ilginç.
Maşallah.
Yer Şar Dağları'nın etekleri, yer Makedonya, yer Kalkandelen, evet. Cami Alaca Camii, Alaca Camii'nde Pir-i Fani, belki peygamberlerin, belki evliyaların soyundan gelen o kadar güzellikte bir hafız, Kur'an-ı Kerim hafızı Kur'an ve 250'ye yakın o camide hafız yetiştirmiş. Böyle de bir anekdotum vardı.
Evet.
Alaca Camii ile, bugün Alaca Camii'ni de anlatmak isterim.
Çok iyi ettiniz hocam. Siz anlatırken ben de şu anda gerçekten o caminin her karesinde minik minik gezmeye çalıştım. Hem duygusal olarak hem de görüntüyle gerçekten muhteşem. İnşallah bir gün Allah nasip eder, biz de görürüz hocam. Bir içinde olmayı çok çok arzu ederim.
İnşallah, mutlaka görün. Alaca Camii'yi görmemek bir eksiklik. Alaca Camii'ni görmüşken, Alaca Camii'nden takriben 600-700 metre biraz daha Şar Dağları'na doğru gidin. Orada sarayda server iken, yani sarayın en önemli insanlarından birisi iken, sarayı terk ederek bu Kalkandelen'e giderek oradaki tekkeyi kuran ve sarayı terk edeceği zaman da sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, buradaki sarayı terk edip de nerelere gidiyorsun dendiği zaman, ben sarayı terk edip bir tekkeye gidiyorum demesi üzerine, sen sersem mi oldun denmesi üzerine, serverlikten sersemliğe terfi eden bir insanın kurduğu Daha sonra ondan sonra oraya gelen Sersem Ali Baba'nın, daha sonra oradan oraya gelen Malatyalı bir evliyanın adını verdiği Harabati Baba dergahını da, Harabati Baba tekkesini de mutlaka Kalkandelen'de görün, Alaca Camii'ne gitmişken derim.
İnşallah hocam. Şimdi hocam bir de aklınıza sığınarak, aklınıza sığınarak yine tabii bizim programımızın süresinin ilerliyor olduğunu, yoksa siz dinlemek çok büyük keyif bizim için ama acaba bugün Üsküp'te biraz dolaştık, hani Kosova'ya da gidecektik ama Kosova'yı önümüzdeki haftayı mı ertelesek?
Üsküp'te de dolaşamadık.
Dolaşamadık değil mi hocam? Daha kapısından yeni girdik.
Daha yeni girdik. Peki o zaman buradan devam edelim.
Hocam evet, birkaç dakika son cümlenizi rica edelim. O zaman Kosova'yı önümüzdeki haftaya bırakalım. Ne dersiniz?
Kosova'yı da bırakalım.
Üsküp'te birlikte.
Kosova'yı da bırakalım. Üsküp'le beraber bakalım. Böyle söyleyelim sadece. Bu çok önemli.
Buyurun.
Buradan devam ederiz. Kuzey Makedonya'da Ramazan'da az önce anlattığım güzelliklerin yanında işte başta Alaca Camii, Mustafa Paşa Camii, Murat Paşa Camii olmak üzere en önemli, bizim kültürümüze ait en önemli gelenek hatim geleneğidir. Özellikle Ramazan ayında hatimler çok daha yoğun, çok daha sık, çok daha fazla yapılır. Bir güzellik olarak bunu söylüyorum. Biraz da Kalkandelen'de şahit olduğum için söylüyorum. Ramazan ayında her gün, Ramazan'ın her günü ikindi namazına müteakip bütün camilerde hatim okunur. Cüzler paylaşılır. Düşünebiliyor musunuz? Ramazan'da bir şehri düşünün. O şehirde, o şehrin camilerinde gün hatim indiriliyor. Bunun yanında az önce bahsettiğim Üsküp başta olmak üzere Gostivar, Kalkandelen, İşti, Pradoviş, Manastır, Sutruga, Resne, Ohri, Usturumca ve Kırçova'da Müslümanlar Ramazan'ın hazırlıklarını Ramazan ayında değil, Ramazan'dan önce 3 ayların gelişiyle başlarlar ve daha Şaban ayında evleri ve camileri temizlerler. Sadece bu mekansal bir temizlik değil, aynı zamanda kalplerin ve ruhların temizliğidir bununla birlikte. Ve az önce hatimden bahsettim. Buna bazen biz hatim diyoruz ama daha çok Ramazan'daki adı mukabeledir bunun. Mukabeleler okunur. Üsküp'te iftar vaktinin yaklaştığını, Üsküp Türk Çarşısı'nın o taşlı ve dar sokaklarına yayılan pide kokusundan ve akşam ezanının, o güzel akşam ezanının okunmasından pek rahat anlarsınız. Burada bırakalım. Üsküp'te ya da Makedonya'da biz sahur diyoruz. Onlar süfür der, sahurdan bozma. Üsküp'te sahurda, yani süfürde ve iftarda neler yapılır, neler hazırlanır, bunları söyleyelim. Bir cümle söyleyelim. Yazın, Ramazan'ın yaza geldiğinde Kuzey Makedonya iftarlarının ve sahurlarının olmazsa olmazı gül şurubudur. Orada güle karşı çok büyük bir sevgi vardır. Gülün temsil ettiği sembolden dolayı da olsa gerek, gül şurubunun özellikle Makedonya'da iftar sofralarının ve sahur sofralarının vazgeçilmez olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta devam edelim.
Tamam hocam, burada virgülümüzü koyalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık. Yine her zamanki gibi çok güzel anlattınız hocam. Hemen böyle kendimi o anlattığınız camilerin içinde hayal ettim. İnşallah bir gün dediğim gibi gerçekten görmek kısmet olur. Hatta sizinle birlikte keşke birlikte gezebilsek.
İnşallah.
Bize
İnşallah.
O anekdotlarınızla birlikte ne güzel anlatırsınız oraları. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sevgili saygılarla uğurluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, Trak Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız Tuna Boyu'ndan köşemizde bizlerle birlikteydi. Geçtiğimiz hafta başlamıştık Rumeli'nde gezmeye, Ramazan geleneklerinin izini sürmeye. Bugün Kuzey Makedonya'da şöyle bir dolandık, biraz Üsküp'e baktık. Önümüzdeki haftada kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Thank you. sen neyesin? Sevmeyen bilmez, seven neden? Sen bal değil, al tutu desem dalından tutulacak dal değil. Gül desem gül değil, bal desem bal değil, al tutu desem dalından tutulacak. Hevesin gönüldeki, bir hecesin dillerdeki, bilmecesin gözlerdeki, anladın aşk sen her şeysin. Bir hevesin gönüldeki, bir hecesin dillerdeki, bilmecesin gözlerdeki, anladım aşk sen her şeysin, anladım aşk sen her şeysin, anladım aşk sen her şeysin.
Söz Uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni yazar Kemal Özer var. Sayın Özer, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Özer'in Hurma Risalesi, Nisan 2022 değil mi Sayın Özer? Tam da doğru tarih.
Evet,
yeni çıktı çok aslında. Çok taze. Hurmayı inanılmaz severim. Yani yalnızca Ramazan'da değil, ben mümkün olduğunca evde hep bulundurmaya çalışırım. Çok çok hem lezzetli hem de faydalarını zaten siz kitabınızda çok güzel bir şekilde aktardınız. Bugün biraz kitabınızdan bahsedelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kitabımızın ismi Hurma Risalesi. Şimdi Risale neden hani bu ismi koydunuz diye ben hemen Sayın Özer'e sormak istiyorum. Sonrasında detaylara geçelim.
Evet, hurmaya nasıl bir kitap, hurma kitabına nasıl bir isim verelim diye o kadar uğraştık ki başka bir isim bulamadık.
Çok güzel.
Çok zor bir,
evet.
Yani bir ürünü, bir meyveyi anlatmak ve ona alakasız bir isim koymaktan biraz imtina ettik. Risale küçük kitap demek.
Hı hı.
Çok eskiden mektup olarak da kullanılırdı ama artık mektup olarak kullanılmıyor. Yerine mektup kullanılıyor. Risale küçük kitap. Arapçada da broşür, bir şeyi tanıtan materyale verilen isim. Eskiden kitaplar yazılırken muhtevası çok geniş değilse, daha çok özü anlatıyorsa ona risale denirdi.
Evet.
Biz de bundan mütevellit Risale ismini tercih ettik.
Evet, çok iyi ettiniz. Emeklerinize sağlık. Şimdi kitabınızda da bahsediyorsunuz. 1962'lerde Hurmalar isimli bir kitap yazılıyor yazarı,
evet,
tarafından ve şu cümle geçiyor. İnsan sadece hurma ve suyla yıllarca yaşayabilir. Gerçekten yaşayabilir mi?
Tabii, yani tarih bunun örnekleriyle dolu. Sizin sözünü ettiğiniz Dawson adlı bir akademisyen
çöl iklimini düşünün. Büyük kervanlar yola çıkıyorlar. Onlarca, yüzlerce, binlerce deve aylar süren yolculuğa çıkıyor. O kum fırtınaların içerisinde sıcak yemek yapacaksınız. Mümkün mü? Veya orada bir taze şeyi koruyacaksınız. Bu mümkün değil. O zaman sizin ana yemeğiniz nedir? Özellikle savaşlarda, kervanlarda, seyahatlerde. Eski seyahatleri düşünün. Aylarca süren, at sırtında, deve sırtında aylarca süren seyahatler yapıyorlar. Yanlarına ekmek ve hurma alıyorlar ve su. Hı hı. Bu üçüyle tabii başka şeyler de mümkün ama bu üç temel gıda vazgeçilmezler oluyor ve aylarca süren seyahatlerinde hurmayla vakitlerini tamamlayabiliyorlar.
Evet.
Çünkü hurmanın muhtevasına baktığımız zaman insan vücudunun gereksinim duyduğu temel, yani hayatiyetini sağlayacak temel gıdaların tamamını barındırıyor çünkü.
Evet.
Bu yüzden mümkün. Hatta ben şöyle yapıyorum. Dışarıda pek yemek yeme alışkanlığı olan birisi değilim. Çünkü güvenmiyorum dışarıdaki yemeklere. Seyahatlere gittiğim zaman ya da çantamda mutlaka hurma bulunduruyorum. Bir açlık duygusu oluştuğunda, kan şekeriniz düştüğünde, hatta yükseldiğinde, yükselince de dengeliyor mübarek. Yani yükselince azaltıyor, azalınca yükseltiyor. Veya yemek yeme imkanınız bulunmadığı zaman da birkaç hurmayla o öğünü atlatabilir ve ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Ben bunu pratikte hayatımda uyguluyorum zaten.
Evet, ben de o yüzden sizin ifade ettiğiniz gibi yalnızca Ramazan'da değil diyorum ya, sürekli hani evde bulundurmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü hatta çocuklarımız için de yalnızca şeker çikolata ya o televizyonda gördükleri reklamlara özenen çocuklarımız sadece aslında hurmayla o içlerindeki tat, şekerli tat duygusunu yatıştırıyor ve onlar için de çok lezzetli bir aslında şeker çikolata kıvamına gelen çok lezzetli bir meyve haline geliyor. Bu anlamda bir de kuru olduğu için, yani hemen öyle bozulmadığı için de günlerce rahatlıkla hem bizler hem çocuklarımız tüketebiliyoruz. Siz de anladığım kadarıyla bu kadar önem verilen hurmayı bütün herkes tanısın, daha yakından tanısın diye istediniz. Ve kitapçığımızı, yani risalemizi bu anlamda okuyucularınızla buluşturmak istediniz. Siz neler söylersiniz o konuda?
Evet, şimdi yani o kadar özellikle tatlı, şekerli, şekerlemeli, tatlandırıcılı o kadar çok ürün var ki, evet. İşte içeceklerinden, gazozlarından tutun aklımıza gelmeyecek kadar çeşitli tatlı türleri var. Ve bunların hemen hiçbiri sağlıklı değil. Ve insanların tabii ki bir tatlı yeme ihtiyacı var. Hem lezzet açısından hem besleyicilik açısından ihtiyaçları var. Ama bu ihtiyaçlarını sağlıksız olanlarla gideriyorlar. Hurmaya özel ehemmiyet verip böyle bir kitap hazırlamaya yönelten şey, bu ihtiyacın doğru ürünle karşılanmasını sağlamak. Şimdi bazıları hurmayı bir Arap yiyeceği olarak tanımlıyorlar. Son derece sır bir şey. O zaman mango da Çin yiyeceği demek lazım. Hı hı. Ya da Afrika'nın. Böyle bir tanımlama sığlık ve ifade eder, göstergesidir. Çünkü dünyada sadece Araplar hurma yemiyorlar. Asyalılar da yiyor, Avrupalılar da yiyor, Amerikalılar da yiyor. Yani her yerinde bütün toplumlar hurma yiyorlar. Daha çok Arap toplumlarında üretiliyor. Onlarla özdeşleşmiş. Ana vatanı Mezopotamya, Filistin, Arap yarımadası.
Ama iklim de ana uygun. Vatanı. Hani iklim uygun olsa keşke herkes yetiştirebilse, değil mi? Yani
tabii
o sıcaklığı istiyor.
Adana istikametinde yetişiyor zaten. Yani bizim Adana, Hatay coğrafyasında hurma yetişiyor da. Az miktarda Türkiye'nin üretimi de var. Bu iklim şartları buna uygun olmadığı için yani
diğer yerlerde yetiştirilemez.
Marmara, Karadeniz bu iklime uygun değil. Ama burada hurma bizim için ne ifade eder? Niye bunun evde mutlaka olması lazım? Mesela bizim evimizde mutlaka 4-5 çeşit, en azından daha fazlası da çeşit olarak bulunduruyoruz. Çünkü bunun kurusu var, yaşı var, tazesi var. Tabii ki tazesini Türkiye'de bulmak, temin etmek, kullanmak zor. Yemesi de biraz marhoşudur, zordur ama kurusu ve tazesi her zaman Türkiye'de temini mümkün olan bir gıda. Bu gıdanın, bu kitabın yazılmasını ve bu gıdanın tanıtılmasının temel nedeni toplum sağlığı o kadar bozuldu ki, hı hı. Diyabet o kadar çok aldı yürüdü ki toplumda, o kötü gıdalarla beslenen toplumun bugün ülkemizde her 4 kişiden birisi aktif diyabet hastası. Bir o kadarı potansiyel diyabet hastası, farkında veya değil. Ya neredeyse 2 kişiden birinin musallat olmuş olan ve dünyanın en tehlikeli hastalığı olarak kabul edilen diyabete karşı sağlıklı bir gıdayla hem bu diyabeti yenmek hem de korunmak mümkün.
Evet, zaten siz kitabınızın ilk sayfasında anti-diyabet, antioksidan, anti-kanser, antimikrobiyal ve üreme ve destekleyici mucize meyve olarak tanıtıyorsunuz hurmayı. Evet. Şimdi süremiz çok az olduğu için ben müsaadenizle hemen şu soruyu da yöneltmek isterim. Buyurun. Siz hurmayı insana benzetiyorsunuz aslında kitabınızda ve Kur'an'dan ve hadislerden de faydalanıyorsunuz hurmanın o kıymetini dinleyicilere, okuyuculara anlatmak için. Son birkaç dakikamızın içinde de bunlardan bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Hay tabii. Yani hurma ile ilgili dünyada çok sayıda araştırma var ve son yıllarda hızla artmış durumda hurmanın etkileriyle yönelik. Bunu daha çok hurmadaki etken maddeleri alıp ilaca dönüştürmeye yönelik çalışmalar bunlar. Aslında biz bunu ilaç olarak çok çok pahalıya tüketmek yerine, yiyip içmek yerine, faydalanmak yerine biz bunun meyvesinden faydalanabiliriz. Çünkü yapılan çalışmalarda doğumu kolaylaştırdığı, çocukların beslenmesini düzenlediği, anne sütünü artırdığı, Türkiye'de de ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan çalışmalar var. Mide hastalıklarından koruduğu, bağırsakların düzenli çalışmasını sağladığı, bağışıklığı güçlendirdiği, kansere karşı koruyucu olduğuna dair Fransızların, İngilizlerin, İtalyanların, affedersiniz, İranlıların yaptığı çok önemli çalışmalar var. Bunun yanı sıra pek çok vitamin, minerali ihtiva ediyor. İşin en güzel yanı içinde toksik madde yok. Yani pek çok gıdada toksik maddeyle karşılaşabilirsiniz. Burada toksik madde yok. Aksine civa, kadmiyum, kurşun gibi ağır metalleri vücuttan alıp dışarıya taşıyan bir özelliği var. Ve kısırlığın aldı başını gidiyor ülkemizde de ve dünyada. Üreme destekleyici bir özelliği var. Ve özellikle hurma poleni Türkiye'de çok az biliniyor. Hurma poleni çok yaygın kullanılıyor artık tıpta ve kısırlık önleyici olarak. Bir taraftan vücutta çeşitli toksik maddelerle ya da başka nedenlerle oluşan ödemi ortadan kaldırıyor. Ve diyabeti engellediği ya da diyabetlilerin diyabetini yenmelerini sağladığına dair akademik çalışmalar var. Bu kadar çok hakkında çalışma olan bir meyvenin den faydalanmamak mümkün değil. Zaten Peygamber Aleyhisselam Adem'in yaratılmasındaki arta kalan çamurdan hurma yaratıldı buyurarak hurma ile insan arasında muazzam benzerlikler var. Yaşama süreleri açısından, ihtiva ettikleri besinler açısından, yani insan vücudunun ihtiyaç duyduğu ve hurmada bulunanların dengesi açısından muazzam bir birliktelik var ve bu muazzam birliktelikten bütün insanların faydalanmasını sağlamak gerekiyor.
Evet. Son cümle olarak şunu da sorayım dinleyicilerimize çünkü çok önemli. Her hurma gerçekten sağlıklı mıdır? Çünkü nedense günümüzde her şeyin yanlışını üretme konusunda biz insanoğlu farklı yollara sürüklenebiliyoruz. Ve o glukoz şurubunu getirip hurmanın içine de yerleştirebiliyoruz. Hani bundan nasıl korunuruz şu an ülkemizde de var mıdır glukozlu hurmalar?
Arabistan hurmalarında glukoz olmaz. Çünkü kaliteli hurmadır. Özellikle İran, Irak ve Tunus hurmalarında bunu görürüz. Çünkü bunların en ucuzları, en kalitesizleri Türkiye'ye gelebiliyor. Lezzetsiz hurmalar. Bunlar aslında yiyecek olarak değil, başka amaçlarla kullanılan hurmalar. O hurmaları buraya getirip glukoz şurubuna batırıp özellikle de plastik ambalajların içerisinde plastik dallarla koyarak lezzetliymiş gibi sunmaya yönelik çok ciddi bir yanlış yapılıyor ve
buna dikkat etmek gerekiyor.
Pazarlarda, seyyar satıcılarda, marketlerde buna rastlamak mümkün. bunlardan uzak durmak ve ambalajlanmış hurmadan uzak durmak.
Uzak duracağız. Sayın Özer, çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz çok kısa bir sürede sizden hurmayı dinledik ama gerçekten detaylı bilgi edinmek isteyen sevgili dinleyicilerimize hurma risalesini öneriyoruz. Doğumdan ölüme şifa deposu diye adlandırdığınız ve o kıymetli meyveyi herkesin tanıyıp hem de kitabınızın son sayfasında herkesi hurma yemeye davet ediyorum diyorsunuz en arka kapağında. Biz de sizin vesilenizle tüm dinleyicilerimize hem hurma yemeye davet edelim hem de detaylı bilgi edinmek istiyorlarsa kitabınızı dinleyicilerimizle buluşturmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim Sezin Hanım, sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni yazar Kemal Özer telefon hattımızın diğer ucundaydı. Söz Uçar köşemizde Hurma Risalesi kitabını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.